ayrım 18, sayfa 221. Liv 4 saat sonra üzerinde Arsenal takımının amblemi bulunan yorgan kılıfına örtündüğü, kutu gibi bir odada saldırıya uğramadığından emin olmak için eliyle başını kontrol ettiği bir zonklamayla uyandı. Gözlerini kırpıştırıp karşı duvardaki küçük Japon çizgi film kahramanlarına buğulu gözlerle baktı ve dün gece yaşadıklarını anımsamaya çalıştı. Çalınan çantası. Gözlerini kapattı. Ah hayır. Tuhaf bir yatak. Anahtarları yoktu. Aman tanrım, anahtarları yoktu ve parası da yoktu. Kımıldamaya çalıştı ama başına öyle keskin bir ağrı saplandı ki neredeyse çığlık atacaktı. Sonra o adamı anımsadı. Pete miydi, Paul müydü? Gecenin geç saatlerinde boş sokaklarda yürüdüğünü anımsadı. Sonra o adamı öpmeye çalıştığını, adamın da onu kibarca reddettiğini, usulce "Ah olamaz," dedi. Usulca ve ellerini gözlerine götürdü. "Böyle bir şey yapmış olamam." Doğrulup yatağın bir kenarına kaydı ve sağ ayağının dibindeki sarı plastik oyuncak arabayı gördü. Sonra bir kapının açıldığını ve hemen yandan gelen duş sesini duyduğunda ayakkabılarıyla ceketini alıp kendini dışarı attı. İstilaya uğradık sanki. CEO kollarını göğsünde birleştirmiş, gergin bir şekilde gülüyordu. Herkes aynı duyguya kapılıyor mu? Liv, evet, tabii ki dedi. Alışılmadık bir yanıt değildi bu. Etrafındaki 15 kadar ergen, Konacı Güvenlik Şirketi'nin giriş kısmında koşturuyordu. İkisi, Edun ve Cam, cam duvarlar boyunca uzanan parmaklıklarda hoplayıp zıplıyor, ağırlıklarını kocaman elleriyle dengeliyor, kireç taşı zeminde hareket ettikçe beyaz spor ayakkabıları tiz sesler çıkartıyor, bir o yana bir bu yana koşuşuyorlardı. Birkaçı da çoktan alanın ortasında toplanmış, kusursuzca düzenlenmiş yürüyüş yolunun kenarında kahkahalarla gülüp çığlık atıyor, havuzda uysalca yüzen sazan balıklarını birbirlerine gösteriyorlardı. CEO, "Hep bu kadar gürültücüler mi?" diye sordu. Gençlerle çalışan Abiola, Liv'in yanında duruyordu. "Evet, ortalama alışmaları için onlara 10 dakika veriyoruz. Ne kadar çabuk ayak uydurduklarını gördüğünüzde şaşıracaksınız. Hiçbir şeye zarar vermiyorlar mı?" Bir kez bile etrafa zarar vermediler. Liv yükseltilmiş ahşap parmaklıklar boyunca koşup bir uçtan diğerine zıplayan Cam'i izliyordu. Size verdiğim listedeki şirketlerinin hiçbirinde en ufak bir şey dahi yerinden kımıldamış değil. Adamın şaşkın ifadesini görmüştü. Ortalama bir İngiliz öğrencisinin evde 76 metrekarelik bir alanda yaşadığını unutmayın. Büyüdükçe bu alanın daralacağını da tahmin edersiniz herhalde. Yeni bir ortama girdiklerinde başta biraz yadırgamaları normal. Ama izleyin ve görün, bulundukları ortama yavaş yavaş uyum sağlayacaklar. Solberg Halston mimarinin bir parçası olan David Halston Vakfı, ayda bir defa imkanları yetersiz çocuklara özel mimariye sahip bir binayı gezdiriyordu. David, gençlere binalarla ilgili bilgi verilmesinin yanı sıra o binaların içinde gezme, yapının neye hizmet ettiğini anlama imkanı sunulması gerektiğine inanırdı. Ve yapıların estetiğinin zevkine varılmasını isterdi. Liv ilk olarak Whitechapel'den gelen bir grup Bengali çocukla konuşmasını dinlemişti. David büyük bir binayı işaret edip, "İçeriye girdiğinizde bu kapı size neyi anımsatıyor?" diye sormuştu. Birisi, "Para," demiş ve hepsi birden gülmüştü. David gülümseyerek, "Kesinlikle öyle," demişti. Burası borsa simsarlığı yapan bir şirket. Koca mermer sütunları ve yaldızlı harfleriyle bu kapı size, "Paranı bize ver ve biz de onu çoğaltalım," diyor. Daha açık söylemek gerekirse, "Biz paradan anlarız," diyor. Nikhil, "Sizin kapınız o yüzden bir metre yüksekliğinde herhalde." Çocuklardan biri diğerine takılmış, ikisi birden kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Ama bu işe yaramıştı. Lee bile işe yaradığını görmüştü. David, çocukların içinde bulundukları ortamı değerlendirip, orada nasıl bir hisse kapıldıklarını düşünmelerini sağlamıştı. En tuhaf binalarda ışığın ve boşluğun nasıl canlıymış gibi hareket ettiğini onlara göstermişti. Yaşadıkları o küçücük, kutu gibi evlere alternatif yerler olduğunu da görmeliler demişti. Mekanın hisleri nasıl etkilediğini anlamalılar. O öldükten sonra Sven'in isteğiyle David'in görevini Liv üstlenmiş, şirket yöneticileriyle görüşüp onlara bu işin faydalarını anlatmaya ve çocukların binaya girmesine izin vermelerini sağlamaya başlamıştı. Yaşamanın artık önemli olmadığını düşündüğü ilk aylarda bu işe soyunmak ona iyi gelmişti. Şimdi de gerçekten iple çektiği ve ayda bir defa yerine getirdiği bir göreve dönüşmüştü. "Balıklara dokunabilir miyiz?" "Hayır, ne yazık ki dokunamazsınız. Herkes burada mı?" Liv, Abiola'nın çocukları saymasını bekledi. Tamam, şimdi başlıyoruz. Şimdi herkes 10 saniye kımıldamadan dursun ve bu yerin ne hissettiğini bana söylesin. Kahkahalar sustuktan sonra biri, huzur dedi. Neden? Bilmem, su sayesinde sanırım. Bir de şu akıntı sesi, huzur verici. Başka neler huzurlu olmanızı sağlıyor? Gökyüzü, çatısı yok değil mi? Doğru. Neden çatısı yok sizce? Paraları kalmamıştır. Tekrar kahkahalar atıldı. Dışarı çıktığınızda yapacağınız ilk şey ne? Hayırdan. Ne söyleyeceğini biliyorum ve olmaz. Derin bir nefes alacağım. Nefes. Ama soluduğumuz hava pis. Halbuki buradaki havayı filtreliyorlar. Burası açık bir alan. Filtreleyemezler. Nefes alabiliyorum ama. Koca bir nefes. Küçük yerlerde kapalı kalmaktan nefret ediyorum. Odamın penceresi yok. O yüzden kapıyı kapatmadan uyuyorum. Yoksa kendimi mezardaymışım gibi hissediyorum. Kardeşimin odasında da pencere yok. Annem de ona pencere resimli bir poster aldı. Şimdi çocuklar yatak odalarını kıyaslamaya başlamışlardı. Liv bir çocukları seviyordu ve onlar için korkuyordu. Yoksunluklarını, hayatlarının büyük bir bölümünü 2 metrekarelik alanlara sıkışıp kalarak geçirdiklerini, fiziksel olarak sınırlayıcı ortamlara hapsolduklarını ya da rakip çetelerden ve yasa dışı işlere bulaşmaktan korkarak yaşadıklarını görüyordu. Bu hayır işi önemsiz bir şeydi ama Liv devam ederek David'in hayatının boşa harcanmadığını hissediyordu. Bazen David'in fikirlerine ilgi duyan zeki çocuklar çıktığında Liv onlara yardım etmeyi deniyor, öğretmenleriyle konuşuyor ya da burs ayarlamaya çalışıyordu. Birkaçının anne babasıyla bile görüşmüştü. David'in himaye altına aldığı çocuklardan biri şimdi mimarlık okuyordu ve masrafları da vakıf tarafından karşılanıyordu. Ama birçoğu için burası yalnızca farklı bir dünyaya açılan bir pencereydi. İçeri alınmaları için Liv'in güçlükle ikna ettiği zenginlerin şaşkın gözleri önünde de olsa, atletik becerilerini başkalarının merdivenlerinde, parmaklıklarında ve mermer lobilerinde gösterip o devasa binaların içini görme fırsatı yakalıyorlardı. Birkaç yıl önce yapılan çalışmalar göstermiştir ki, bir çocuğun yaşam alanını 25'ten 15 metrekareye düşürdüğünüzde daha agresif ve birbirleriyle iletişim kurma konusunda daha isteksiz oluyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cam dipteki parmaklıklarda sallanıyordu. Ben kardeşimle aynı odada kalıyorum ve çoğu zaman onu yumruklamak istiyorum. Eşyalarını hep benim tarafıma koyuyor. Peki kendinizi nerede rahat hissediyorsunuz? Burada iyi hissediyor musunuz örneğin? Hiç sıkıntım yokmuş gibi hissediyorum. Ben bitkileri sevdim, şu koca yapraklı olanları. Ah, burada yaşasam şurca oturup balıkları izlerdim. Burası dinlendirici bir yer. Aynı fikirde olduklarını fısıldaşarak dile getirdiler. Belki birkaç tanesini yakalardım ve annem de pişirirdi değil mi? Herkes güldü. Leo Abiola'ya baktı ve o da gülmeye başladı. İyi geçti mi? Sven onu karşılamak için masasından kalkmıştı. Liv onu yanaklarından öpüp çantasını bıraktı ve karşısındaki deri, Eames tasarımı koltuğa oturdu. Artık her geziden sonra kahve içip rapor vermek için Solberg Hasten'a geliyordu. Her defasında da beklediğinden daha yorgun oluyordu. Harika, bana sorarsan Bay Konacı çocukların havuza atlamayacağını anladıktan sonra onlardan çok etkilendi. Hatta onlarla konuşmaya çalıştı, belki burs vermeyi bile düşünür. Sven'in yüzünden buna sevindiği belli oluyordu. Güzel, iyi bir haber bu. Bekle, sana kahve getireyim. Nasılsın? Rahatsızlanan akraban nasıl? Liv ona boş gözlerle baktı. Teyzenden bahsediyorum. Bunu duyan Liv kıpkırmızı oldu. Ah, evet, evet. Fena değil, teşekkürler. Çok daha iyi. Sven ona bir kahve uzattı ve bir süre gözlerini üzerinden çekmedi. Oturduğunda sandalyesi tiz bir ses çıkardı. Christian'ın kusuruna bakma. Biraz heyecanlanmıştı. O adamın aptalın teki olduğunu söylemiştim ona. Ah, Liv irkildi. O kadar belli oldu mu? Christian fark etmedi. Ebola virüsünün ameliyatla düzelmediğini bilmiyor. Sonra Liv sızlanmaya başlayınca Sven de gülümsedi. Boş ver gitsin. Rachel Falls ahmak herifin tekidir. Hem artık dışarı çıktığını görmek de güzel. Sven gözlüklerini çıkardı. Gerçekten daha sık yapmalısın bunu. Aslında zor zamanlarda çıkıyorum. Paul McCuffert ile geçirdiği geceyi düşününce kızardı. O geceyi sıkça düşünmüş, dilini sürekli çekilmiş dişinin olduğu boşluğa götürür gibi o gece yaşananlardan endişe duymaya başlamıştı. Neden o şekilde davranmıştı? Paul onunla ilgili ne düşünmüştü? O öpücük aklına geldiğinde tüm vücudu ürperiyordu. Utançtan buz kesiyordu ama dudaklarında bıraktığı tortu da alev alev yanıyordu. Vücudunun derinliklerinde bir yerler canlanıyordu sanki. Beklenmedik bir şeydi bu. Ghost tenli durumda? Fena değil. Binaların düzenlenmesiyle ilgili bazı sorunlar yaşadık. Ama neredeyse hallettik sanırım. Goldstein'lar hallerinden memnun. Fotoğrafları var mı? Goldstein binası David'in hayalindeki işte. Şehrin yanı başındaki bir alanın yarısını kaplayan geniş, cam bir yapı olacaktı. Evlendikten sonraki 2 yılı bu iş üzerinde çalışarak geçirmişti. Etraflarını saran beton duvarların yerine yeni bir şey yaratma fikrini varlıklı Goldstein kardeşlere kabul ettirmeye çalışmıştı ve ölmeden önce de hala bu iş üzerinde çalışıyordu. Sven tasarımı üstlenmişti ve planlama aşamasını tekrar gözden geçirmişti. Şimdi de yapının inşa edilmesiyle ilgileniyordu. Sıkıntılı bir yapım aşaması olmuştu. Materyallerin Çin'den gelmesi gecikmiş, sonra yanlış cam gelmiş, temeli Londra'nın toprağına uyum sağlayamamıştı. Ama şimdi tam da planladığı gibi olmuştu. Bütün cam paneller devasa bir yılanın pulları gibi ışıldıyordu. Sven masasındaki belgeleri karıştırıp bulduğu fotoğrafı ona uzattı. Liv, mavi panolarla çevrili olsa da David'in işi olduğu anlaşılan koca yapıya baktı. Muhteşem bir şey olacak. Liv kendini tutamayıp gülümsedi. Giriş kısmına onun anısına bir tabela konulmasını kabul ettiklerini de sana söylemek isterim. Gerçekten mi? Liv'in boğazı düğümlenmişti. Evet, Jerry Goldstein geçen hafta söyledi. David'in anısını yaşatmak için bunun hoş bir jest olduğunu düşünmüşler. Onu çok seviyorlardı. Liv bu fikri özümsemeye çalıştı. Bu harika. Bence de. Açılışa gelecek misin? Çok isterim. Güzel. Diğer işler nasıl gidiyor? Liv kahvesini yudumladı. Sven'e hayatını anlatmaktan biraz çekinirdi. Sınır koymazsa hayal kırıklığına uğrarlarmış gibi geliyordu. Bir ev arkadaşı buldum. Biraz ilginç bir kız. Onun dışında hala koşturuyorum ve işlerde pek iyi sayılmaz. Ne kadar kötü? Liv gülümsemeye çalıştı. Açık konuşmak gerekirse Bangladeş'te daha iyi kazanırdım. Sven gözlerini ellerine indirdi. Sence artık başka türlü işler yapmanın vakti gelmedi mi? Başka bir şey yapamam ki. Evlendikten sonra işinden ayrılıp David'in peşinden gitmekte çok da akılcı bir iş yapmadığını uzun zaman önce anlamıştı o da. Arkadaşları kariyer yapıp günde 12 saat çalışırken o David'le birlikte Paris'e, Sydney'e ve Barcelona'ya gitmişti. David onun çalışmasını istememişti. Birbirlerinden sürekli uzakta olmaları çok saçmaydı. David'in ölümünden sonra da bir yerde çalışamamıştı ve uzun süredir böyle yaşıyordu. Geçen yıl ev için kredi almam gerekmişti. Şimdi de ödeyemiyorum. O son cümleyi itirafta bulunan bir günahkar gibi söylemişti. Ama Sven pek şaşırmamıştı. Bak, evi satmak istersen bir alıcı bulabilirim. Satmak mı? O ev çok büyük. Ve ne bileyim, orada yalnızsın Liv. David orayı baştan yaratmıştı. Ve ikiniz için harika bir yerde ama daha küçük, daha yaşanası bir yere geçmek istemez misin? Notting Hill ya da Clerkenwell merkezinde bir yer gibi örneğin. David'in evini satamam. Neden? Çünkü bu yanlış olur. Sven açıkça görünen şeyi dile getirmedi. Buna gerek yoktu zaten. Sandalyesine yaslanması ve suskunluğu düşüncesini dile getiriyordu. Tamam, dedi tekrar masaya yaslanırken. Ben fikrimi söyledim. Arkasında kocaman bir vinç hareket ediyor, demir direkler yolun diğer tarafında bulunan ve mağarayı andıran çatıya doğru gökyüzünü delerek ilerliyordu. Solberg Halston mimari 5 yıl önce buraya taşındığında tuğlaları kahverengiye dönmüş, pencereleri yılların pisliği ve tozuyla kaplanmış, sıra sıra dizili köhne dükkanlardan ganyan bayi, çamaşırhane, ikinci el kıyafet satan bir dükkan, başka bir şey görünmüyordu. Şimdi ise yalnızca koca bir deliğe bakıyor gibiydi. Ve buraya tekrar geldiğinde büyük ihtimalle bambaşka bir manzarayla karşılaşacaktı. Liv aniden "Çocuklar nasıl?" diye sordu. Sven de yıllardır onu tanıyan biri olarak konuyu değiştirdi. Paul, aylık toplantının yarısına geldiklerinde Jane ile ortak sekreteri Miriam'ın sandalyede değil de iki koca dosya kutusunda oturduğunu fark etmişti. Sırtını diğer kutulara yaslayıp bacaklarını da eteğinin açılmayacağı bir şekilde sokarak oturmuştu. 19. yüzyılın ortalarında çalıntı sanat eserlerinin sahiplerine iade edilmesi işine hız verilmeye başlanmıştı. Eserleri geri kazandırmak için kurulan şirkette kimse bu kadarını tahmin etmemiş olacak ki toplantılar 15 yıldır dirseklerin dosya yayınları, kutuları, baskıları ve fotokopilere yaslandığı Jane'in gittikçe kalabalıklaşan odasında ya da aşağıdaki kahve dükkanında yapılıyordu. Paul yeni bir yere taşınmaları gerektiğini sık sık dile getirmekteydi. Her defasında da Jane bunu ilk kez duyuyormuş gibi "Evet, evet çok iyi fikir" deyip geçiyordu. Ama kimse bir girişimde bulunmuyordu. Miriam, Paul ayağa kalkıp ona sandalyesini vermek istedi ama sekreter kabul etmedi. "Gerçekten ben rahatım" dedi. Rahat olduğunu kendine de kanıtlamak istercesine bir yandan da başını sallıyordu. "Birazdan 1996 çözülmemiş davalar dosyasına düşeceksin" dedi Paul. "Ayrıca kilotunu görebiliyorum" diye de eklemek istemişti. "Gerçekten rahatım. Ama ben böyle rahat edemem ki." "Miriam gayet rahat Paul. Gerçekten." Jane gözlüklerini düzeltti. "Ah evet, ben böyle rahatım." Paul başka tarafa bakıncaya kadar Miriam başını sallamaya devam etti. Kendini kötü hissetmişti. "Evet, personel ve ofis sorunlarında kalmıştık. Tam olarak neyden bahsediyorduk?" Avukat Sen programını gözden geçirmeye başladı. İspanya hükümetinden yağmalanmış bir Velázquez tablosunun özel bir koleksiyona geri verilmesi ve iki olağanüstü heykelin hak iddia edenlere iade edilmesi talep edilecekti. Paul sandalyesine yaslanıp tükenmez kalemini not defterinin üzerine bıraktı. İşte yine karşısında kederle gülümsüyordu. Ummadık bir anda kahkaha atmaya başlamıştı. Kederi göz çevresindeki çizgilerden okunuyordu. Sarhoşken iyi sevişirdim. Gerçekten. O sabah banyodan çıktığında Liv'in çoktan gitmiş olduğunu görünce nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını kendine itiraf etmek istemiyordu. Oğlunun yatağı düzeltilmişti ve o yoktu. Ne bir not yazmış ne telefon numarasını bırakmıştı. Hiçbir şey yoktu. O akşam telefonda Greg'e "Sürekli gelir mi?" diye sormuştu. "Hayır, daha önce hiç görmedim. Seni onunla öylece bıraktığım için kusura bakma." Paul, "Sorun değil" dedi. Ancak Liv tekrar gelirse onunla ilgilenmesini söylememişti. Çünkü gelmeyeceğini biliyordu. Paul dikkatini tekrar önündeki A4 kağıdına çevirdi. Bildiğiniz gibi Noviçkilerin tablosunu geri aldık. Açık arttırmaya sunulacak. Kârlı bir iş gibi görünüyor. Jamie'nin uyarıcı bakışlarını görmezden geldi. Bu ay Bohnan Müzayedesi'ndeki heykel koleksiyonuyla ilgili bir toplantım var. Ayrshire'daki görkemli bir evden çalınan Lowry'nin izini sürüyorum ve bir de önündeki notları karıştırdı. Birinci Dünya Savaşı'nda el konulan ve şu anda Londralı bir mimarın evinde bulunan Fransız bir ressama ait şu tablo var. Tahminimce onu geri almak için biraz mücadele edeceğiz. Çalıntı olduğunu en başından kanıtlayabilirsek çok da zor olmaz sanırım. Sen her ihtimale karşı Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mallarla ilgili geçmişteki örnekleri araştırabilirsin. Sen hemen not aldı. Bunun dışında geçen aydan kalma işlerle ilgileniyorum. Bir de yeni bir sanat eseri kaydına ihtiyaç duyar mıyız diye bir sigortacıyla görüşüyorum. Jane, başka bir tane daha mı? Diye sordu. Sanat eserleri ve antikalar departmanının küçülmesiyle ilgili bir durum, diye açıkladı Paul. Sigortacılar durumdan endişe duyuyor. Ama bizim için iyi bir şey olabilir. Staplar konusunda hangi aşamadayız? Paul kaleminin ucunu tıklattı. O iş adeta bir kördüğüm. Sen? Zor bir durum. Geçmişteki örneklerini araştırıyorum ama mahkemeye gidebilir. Jane başını salladı ve Paul'ün cep telefonu çalınca başını kaldırdı. Paul, "Affedersiniz" dedi ve telefonunu cebinden çıkardı. Ekrandaki isme baktı. "İzin verirseniz bu telefonu yanıtlamalıyım. Sherry, merhaba." Paul, Jane'nin delici bakışlarını üzerinde hissederken iş arkadaşlarının bacaklarının üzerinden atlayıp kendi odasına geçmişti. "Buldun mu? Adı mı? Liv." "Hayır, tek bildiğim bu." "Var mı? Tarif eder misin?" "Evet, ona benziyor. Açık kahverengi saçlı, sarı da olabilir. Omuzlarına geliyor. At kuyruğu mu yapmış?" "Telefonu, cüzdanı, başka ne vardı bilmiyorum. Adres yok mu?" "Hayır, bilmiyorum." "Elbette. Sherry, bana bir iyilik yapar mısın? Cüzdanı senden ben alacağım." Paul pencereden dışarıya baktı. "Evet, evet biliyorum. Ona ulaşabilirim sanırım." "Alo, Liv'le mi görüşüyorum?" "Hayır." Paul duraksadı. "Orada mı peki? Sen icra memuru musun?" "Hayır." "Liv evde değil. Ne zaman döner? İcra memuru olmadığından emin misin?" "Kesinlikle icra memuru değilim. Çalınan çantasını buldum." "Hırsız mısın yoksa? Çünkü eğer ona şantaj yapacaksan zamanını boşa harcarsın." "Hırsız falan değilim. İcra memuru da değilim. Sadece çantasını buldum ve ona geri vermek istiyorum." Paul yakasını çekiştirdi. Uzun bir sessizlik oldu. "Numarasını nereden buldun?" "Cep telefonumda vardı. Evini aramak isteyince ona vermiştim." "Sen de yanında mıydın?" Paul az da olsa bundan keyif almıştı. Fazla hevesli görünmemeye çalışarak duraksadı. "Neden?" Liu Ben'den bahsetti mi? Hayır. Çaydanlıkta kaynayan suyun sesi geliyordu. Biraz meraklıyımdır da. Bak, Liu şu anda dışarıda. Saat 4 gibi uğrarsan dönmüş olur. Gelmezse aradığını ona söylerim. Sen kimsin peki? Uzun bir sessizlik oldu. Liv'in bir arkadaşı diyelim. Anladım. Adres nedir peki? Bilmiyor musun? Sessizlik oldu. Bak ne diyeceğim. Adley Caddesi'nde Packers Sokağı'nın köşesine gelirsen karşında beni bulursun. Ben hırsız değilim. Sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Oraya geldiğinde beni ara. Paul kadının ne düşündüğünü anlamıştı. Yanıt veren olmazsa arka kapının yanındaki karton kutuda yaşayan kadına bırak. Adı Fran. Seninle buluşmaya karar verirsek de sakın düzenbazlık yapmaya kalkışma. Silahımız var. Paul'un yanıt vermesine fırsat kalmadan kadın telefonu kapattı. Paul masasının başına oturup telefonuna baktı. Jenny kapıyı açmadan içeriye girdi. Bu davranışı Paul'u kızdırmaya başlamıştı. Ne yaptığını anlamaya çalışıyor gibiydi. Lefebvre tablosu ile ilgili. Niyet mektubunu yollamış mıydık? Hayır, daha önce sergilenip sergilenmediğini öğrenmeye çalışıyorum. Şu anki sahibinin adresi var mı? Evin fotoğraflarını yayınlayan dergi kayıtları saklamamış. Ama sakıncası olmazsa adamın çalıştığı yere yollayabilirim. Mimar olduğu için bulmak hiç de zor olmaz sanırım. Şirketi de muhtemelen onun adını taşıyordur. Güzel, hak sahiplerinin birkaç haftaya kadar Londra'ya geleceğine ve toplantı yapmak istediklerine dair bir mesaj aldım. O zamana kadar bir yanıt alırsak iyi olur. Bana tarih verir misin? Olur. Paul karşısında yalnızca ekran koruyucusu olmasına karşın bilgisayarının ekranına öyle sert baktı ki Janey bu imayı anlayıp gitti.